Avustralya gündemi köşesinde Kazım Ateş bizlerle birlikte. Kazım Bey merhabalar.
Merhaba Tanju Bey.
Yine bugün yoğun bir gününüzün arasında bize zaman ayırdınız. Teşekkür ederiz. Öncelikle dilerseniz Göç Bakanı Peter Dutton'ın sığınmacılara yönelik söylediği sözlerle başlayalım bugünkü sohbetimize. Bu sözler toplumun birçok kesiminde büyük tepki çekti. Evet. Yeşiller Partisi'nin mülteci sayısının 50 bine çıkarılması önerisine Peter Dutton, Göç Bakanı, mülteciler için cahil, okuma yazması olmayan, bilgisiz, deneyimsiz anlamına gelebilecek illiterate sözcüğünü kullanınca tepkiler yoğunlaştı. Dutton, bu kişilerin Avustralyalıların işlerini ellerinden alacağını veya işsizlik ödeneği gibi masraflar oluşturarak Avustralyalı çalışanların sırtına adeta yük olacaklarını ima eden ifadelerde bulundu. Başbakan Malcolm Turnbull ise gazetecilerin soruları üzerine Göç Bakanı'nın bu sözlerini tekrar etmedi. Ama mülteciler ve insani yardım konusunda Avustralya'nın cömert davrandığını, cömert bir ülke olduğunu, bunun da ülkenin çok kültürlük dalındaki başarısına katkı sağladığını vurguladı. Bu konudaki sizin değerlendirmenizi almak istiyorum. Görüşlerinizi lütfen.
Tabii bu tamamen talihsiz bir ifade olmuş oldu Sayın Bakan tarafından, Peter Dutton tarafından. Bir insan yani seçim saati mahallinde böyle yüreklice ifadeler kullanabiliyorsa özel hayatında ne gibi ifadelerde bulunuyor mülteciler hakkında insan merak ediyor ve üzülüyor. Şimdi mültecilere tasvir ederken illiterate ya da yazma okuma bilmeyen cahiller yerine ekonomik sebepler ileri sürebilirdi. Bir bakana bu yakışırdı en azından. Ama o karalama yönüne gitti. Belki de seçimde bu söylemlerin prim yapacağına inanıyor. Şimdi bu bir yana.
Seçimlerde aksi tesir de yapabilir değil mi bir yer?
Tabii ki yapabilir. Bunu Yeşiller ve
kullanacaklardır mutlaka.
Kullanacaklardır muhakkak, haklı olarak. Şimdi madem mülteciler hakkında böyle bir kanısı var, böyle bir değerlendirmesi var bakanın. Peki bugüne kadar özellikle 2. Dünya Savaşı'ndan bu yana Avustralya her yıl mülteci alıyor belirli bir sayıda. 13.500 tane alıyor. Kendi hükümeti bunu sırasında alınıyor. Demek ki onlar hakkındaki kanaati düşüncesi de buraya gelip işte sentenin kuyruğunu da bekleyecek ya da Medicaid'e yük olacak insanlar olarak bakıyor. Bu da yani göç bakanı olan bir insanın böyle bir kanatlı olması, bunu da yüreklice bir şekilde ortaya koyması çok üzücü ve talihsizlik oldu.
Halbuki baktığımız zaman çok sayıda mülteci tanıyoruz, biliyoruz. Kendi toplumumuzdan da var, diğer toplumlardan da var. Başarılı bir şekilde Avustralya'ya adapte olmuş, uyum sağlamış ve birçok kişiden belki de çok daha başarılı çalışmalarda bulunuyor.
Evet öyle ve Avustralya handpick yapıyor. Bunu da herkes biliyor. Birçok insanlar bunu kabul ediyorlar. Kamplara yurt dışındaki Birleşmiş Milletler tarafından mülteci olarak değerlendirilen insanlardan da İngilizcesi olan, yaşı uygun olan ve vasıflı olan insanları tercih ettikleri de mümkün mertebe getirdiği insanlar tiplerinden de bu anlaşılıyor. Yani nasıl bunlar cahil, cühela oluyor anlamak biraz zor.
Bu arada buna benzer bir konuda göçmenlerle ilgili, mülteci değil de göçmenlerle ilgili son yapılan bir kamuoyu yoklaması seçmenlerin yarısından fazlasının ya da deneklerin diyelim ankete katılanların yarısından fazlasının Avustralya'ya son 10 yıl içinde kabul edilen göçmen sayısının çok fazla olduğunu belirtmiş. Daha doğrusu böyle bir intibaları olduğunu belirtmiş bu anket ve bu arada işin ilginci ankete katılıp böyle düşünenlerin arasında Avustralya dışında doğup bu ülkeye göçmen olarak gelen ya da küçük yaşta gelen kişilerin de olması. Bunu nasıl değerlendiriyorsunuz?
Avustralya'ya ne kadar göçmeni alınacağını zaten devlet, hükümet karar veriyor. Hükümet de bunu ekonomik verilere göre ve ihtiyaca göre yapıyor. Durup dururken Avustralya mülteci kotasında olduğu gibi illaki şu kadar sayıda göçmen alacağız diye bir sayı yok. Bu sayı iner ve çıkar. 1996'da John Howard iktidarı geldiğinde bu rakam 100 küsür bin iken bu rakamı John Howard 3 sene içerisinde 80 bine, 70 bine ve en son olarak 58 bine yani yılda 58 bin göçmen alınıyor idi 1990'lı yılların sonlarında. Çünkü ülkenin ekonomisi o kadar insanın gelmesine ihtiyaç hissediyordu. Fakat yine John Howard döneminde 2006 ve 7 yıllarında bu rakam 250-300 binlere yükseldi. Hele 457'li no'lu vizeyle birlikte, geçici işçiyle birlikte bu 350 binlere ulaştı. Neden? Çünkü ekonomi bu kadar yeni göçmenin gelmesini gerektiriyordu. Dolayısıyla az veya çoktu. Bunu ekonomi belirler. Ekonomiyi de yöneten hükümet kimse iktidarda, ki bu dönemde İşçi Partisi de iktidardaydı 6 yıl boyunca. Yani onu yapar. İsterse Yeşiller olsun. Yani azdı, çoktu değerlendirmeyi ben biraz saçma bulunuyorum. Ülke ne kadar yeni göçmen ihtiyacı varsa, istihdam imkanı ve vasıflı göçmene ne kadar ihtiyacı varsa onu getirir ve getirmeye de devam edecektir. Ama seçimlerde bunlar zaman zaman da tabii ki malzeme yapılabilmektedir.
Bu arada telefon numaramızı verelim. Aranabilecek telefon numaramız. Şu anda yapmakta olduğumuz söyleşiye katılmak isteyen, soru sormak isteyen ya da görüşlerini belirtmek isteyen dinleyicilerimiz bizi 1300-799-626 numaralı telefondan arayabilirler. Mesaj da gönderebilir dinleyicilerimiz 0429-99-62-63 numaralı telefona. Programa katılabilirsiniz. Kazım Bey'e soru da yöneltebilirsiniz. Kazım Bey'le görüşeceğimiz konuların arasında hemen söyleyelim. Bir cami yangını var. Onu konuşmak istiyoruz. Avustralya'da son günlerde meydana gelen terör savıyla yakalananların sayısındaki artışı konuşacağız. Irak'ta gönüllü olarak çalışan bir Avustralyalı uzmanın hayatını kaybetmesinden söz edeceğiz. Bir de seçimler var tabii. 2 Temmuz'da bu seçimlerle ilgili konuşacağız. Telefon numaralarımız 1300-799-626 ve 0429-99-62-63 cep telefonu numarası SMS için. Özellikle rica ediyoruz bugünkü konularımızın arasına Türkiye'deki siyaseti, Türkiye'deki olayları katmayacağız. Bugün sadece Avustralya'ya yönelik konuşacağız. Sadece Avustralya'ya yönelik programlarımız var. Sizden gelecek olan mesajları da telefon ile bağlantılarınızda Avustralya'ya yönelik ve Kazım Bey'le yaptığımız söyleşiye yönelik sürdüreceğiz. Ararsanız seviniriz. Diğer konulara maalesef yer vermeyeceğiz. Mesajlarınız geliyor. Birkaç tane geldi Türkiye ile ilgili. Onları okuyamayacağız ne yazık ki. Ancak bir mesaj var. Hemen onu okuyacağım. Sydney'den Ertuğrul Akgül Bey göndermiş. Bu bakanın yaptığı kaçıncı gaf? Neden görevde hala anlamak zor? Demiş Ertuğrul Akgül Bey. Evet, Geelong'da bu sabaha karşı bir cami yandı. Kazım Bey duymuşsunuzdur.
Evet.
Polis henüz bir kundaklama olup olmadığı konusunda açıklama yapmadı. Ya da yaptıysa da şu ana kadar bizim elimize geçmedi. Soruşturma sürüyordu yayına girdiğimizde, ancak şüpheli bir durum olduğuna dair de bilgiler var, şüpheler var. Sizin görüşünüz nedir?
Evet, bu yine üzücü bir olay. Bir cami ya da ibadethanenin yakılması konusu. Geelong'da Ekim ayından bu yana 4 tane kilise yakıldı. Bu yakılan cami de eski bir kiliseydi. Dolayısıyla dıştan baktığınızda tamamen kiliseye benziyor. Belki de tahmin ediyoruz, şu anda polisler de öyle düşünüyorlar ki araştırmalar sürüyor. Özellikle cami hedeflenmedi, daha çok bir ibadethane hedeflendiği noktasında bir kanaat var. Artık onu beklemek lazım ama sonuçta tabii ki kilise olsun, cami ya da havru olsun ya da herhangi bir ibadethane olsun, böyle kutsal yerleri, insanların, toplumun duygusal bağlılıkları olduğu yerlere ve mekanlara bu tür saldırılar ancak toplumun bölünmesine neden olur. Ve aklı başında sağduyulu Avustralyalıların bundan uzak durduklarını ve bunu eleştirdiklerini biliyoruz. Bir takım aşırı uçlar var. Böyle şeylerden maalesef biraz zevk alıyorlar ama hatta işte kiliselere yönelik biliyorsun şu son 2 sene içerisinde taciz olayları, incelemeleri yapıldı. Onunla ilgili bazı insanlar belki öfkelenmiş bunu yapıyor olabilir gibi teoriler var ama sonuçta bu atmosfer çok hassas bir dönemde böyle şeylere ihtiyacımız yok. Umarım polis bunu yapan ya da yapanlar kimse onları yakalar ve adaletin önüne getirir.
Evet, dediğiniz gibi hassas bir dönemden geçiyoruz. Tüm dünyada büyük bir hassasiyet var. Tedirginliğin yaşandığı bir dönemde provokasyon olabilecek en ufak bir olaydan uzak durmakta yarar var. Tabii ki evet. Sizlerin de sözünü evet. Ettiğiniz gibi. Bir dinleyicimiz daha aramış, Osman Bey. Datta'nın bu çıkışı bir gaf değil diyor. Parti içindeki muhafazakar kesimin gündeme ayar verme girişimi demiş. Osman Bey görüşünü belirtmiş. Evet, bir diğer konu da terör konusu Kazım Bey.
Evet.
Avustralya'da son günlerde terör savı ile yakalananların sayısında artış gözlemleniyor. Önce geçen hafta Melbourne'dan 5 kişi bir botla Endonezya'ya geçip oradan da IŞİD'e katılmak üzere Suriye'ye gitmek için denize açıldıkları savı ile yakalandılar. Mahkemede yargılanıyorlar. Melbourne'dan gitmiş bu kişiler. Ardından geçtiğimiz gün Sydney'de bir genç terör saldırısında bulunmak için plan yapmak savı ile mahkemeye çıkarılıyor.
Evet, öncelikle bütün vatandaşlar terör nereden ve kimden gelirse gelsin tamamen karşı olmamız gerekiyor ve lanetlememiz lazım. Bunu filancalar yaparsa iyidir ama filancalar yaptığında bunun üzerine gitmek gibi bir ayrım, ki bu bile görülebiliyor günümüzde, hele bu dünyada. Bu görüşe karşı olmamız lazım. Dolayısıyla son zamanlarda sizin de belirttiğiniz gibi İslami veyahut da Müslüman kimlikli bir takım genelde genç yaştaki insanların tutuklandığı ya da mahkeme götürdüklerini biliyoruz. Bunlar tabii ki adaletin önüne getirilip suçlamaların ispat edildiği takdirde gerekli ceza ne varsa tabii ki bunu çekmeleri lazım. Ancak bu tür haberler maalesef daha çok medyanın bazı unsurları, biliyorsunuz, bunu sağa sola çekebiliyorlar, istismar ediyorlar. Bir gruptan bir insan bir şey yaptığında grubun tamamını aynı fırçayla boyuyorlar. İşte şu falanca etnik yapıdan gelen insanların tamamı teröristtir veyahut da birçoğu terörist gibidir ifadeleri çağrıştırıyorlar. Bunlar yanlış.
Şimdi genelleme olayı aslında genelde bir yanlış diyebiliriz.
Evet evet, genellemek yanlış, onu vurgulamak istedim, sağ olun. Şimdi diğer bir husus. Bugüne kadar şu son 10 sene içerisinde yakalanan, tutuklanan, hatta hapse atılanlara baktığımızda Avustralya'da terör suçlamalarından ve özellikle Müslüman kimlikli olanlara baktığımızda bunların önemli bir kısmı 16 ile 25 yaş arasında olduklarını görüyoruz. Bununla ilgili bir araştırma yaptığımda ortalama yaş grubunun 21-22 olduğu anlaşılıyor. İkincisi, bunların hemen yarısının da Avustralya kökenli, sonradan İslam'a giren insanlar olduğunu görüyoruz. Şimdi buradan şunu çıkarıyorum ben. Yaş grubu genç olması bu insanların bir kere olgun, okumuş olamayacaklarını, yaşlarından bu anlaşılıyor. Yani bu görüşleri nereden alıyorlar? Yani gençliğin belki de vermiş olduğu bu radikalizasyonlaşmaya açık olmalarından veyahut da hani kurban gitmelerinden bir takım tuzaklara düştüğü ya da dünyayı kurtarma hevesine kapıldıklarından dolayı bir macera uğruna bir takım serserice eylemlerde ya bulunuyorlar ya da bulunma teşebbüsünde yakalanıyorlar. İkincisi de yarısı kadar, hemen neredeyse yarısı kadar da sonradan Müslüman olan Avustralyalılar. Onlar da genç ama onlar da sonradan Müslüman olduklarına göre temel İslami eğitimle almış olmaları mümkün değil. Dolayısıyla bu gençliğin vermiş olduğu heyecan ve cehaletle birlikte bunun yapıldığını. Yoksa yakalananlar, yani okumuş, 40'lı yaşlarında, 50 yaşlarında oturmuş, işini kurmuş insanlardan bugüne kadar akıl hastalarının dışında hiçbir kimse görmedik. Dolayısıyla belki bu konuyla ilgili hükümetin belki de daha çok, biliyoruz programlar var, yapıyorlar var, antiradikalizasyon programları yapılıyor, bütçe ayrılıyor ama çok lafı yapılıyor. Ama ayrılan imkan ve bütçenin yetersiz kaldığı ya da belki biraz daha artırılması lazım geldiğini düşünüyorum. Ve tabii ki bu arada da Müslüman toplumun da biraz daha uyanık, biraz daha duyarlı olması lazım. Böyle radikal görüşlere daldığını düşündüğü insanları da göz önünde bulundurmak lazım diye düşünüyorum.
Bir dinleyicimiz Melbourne'dan yazmış. Farklı bir konuda, bugün konuşmadığımız bir konuda. Melbourne'dan yazıyorum demiş, ismini vermemiş. Ev fiyatları çok yüksek diyor. Ev almak için çok kısıtlı yaşamak lazım diye eklemiş. Sizce krediler yükselir, ev fiyatları düşer mi? Yoksa ne kadar daha bu krediler düşecek ya da düşecek mi diye sormuş dinleyicimiz. Bu konuda söylemek istediğiniz var mı?
Evet, zaman zaman değindiğimiz bir konu. Eğer şu andaki ev fiyatları bu şekilde yükselmeye devam ederse bu demektir ki bir balon oluşuyor. Aynen 2007 yılında Amerika'daki görmüş olduğumuz mortgage balonunun bir anda patlayıp da oradaki 1 milyon dolarlık evlerin daha sonra 100 bin dolara bile alıcı bulamadığı bir döneme korkarım Avustralya da görebilir. Güdülen siyasetler o noktaya götürüyor olabilir. O bir. İkincisi de Londra gibi Avrupa'daki birçok ülke ve Amerika'daki gelişmiş ülkelerde, Japonya'da öyle, zenginler ev mülk sahibi oluyorlar. Ve geri kalan toplum üyeleri de onların kiracıları oluyor. Böyle bir gidişat var dünyada. Tabii Avustralya'ya yakışan ikisi de değil. Çünkü bizim geldiğimiz yıllarda insanlar hemen hemen brüt 1,5 yıllık geliriyle bir ev sahibi olabiliyorlardı. Bugün bu 4,5-5 yıla çıktı brüt geliriyle ancak ev sahibi olabiliyorsunuz. Balon patlayacak ama patladığında da birçok insan yanacaktır diye düşünüyorum.
Bir dinleyicimiz Varcan Bey demiş ki, Kazım Bey diyor, Göç Bakanı aylar önce Suriye'den 12-15 bin mülteci alınacağını belirtmişti. Şu ana kadar kaç kişi alınmıştır diye soruyor. Bu konuda bilginiz var mı?
Evet, şu ana kadar ne yazık ki 30-40 kadar insan aldı. 12 bin ilave şeyden. Onu takip ediyorum. Hatta onunla ilgili Suriyeli mültecileri karşılama komitesi kuruldu. Onun içerisinde görev yapıyorum. Bir Perth'e geldi, Adelaide'e geldi, işte birkaç tane daha aile geldi. Bununla ilgili muhalefet başkanı Bill Shorten da mecliste sordu. Niye bu kadar uzun sürüyor falan diye. Cevap, bu kadar ekstradan insan getiriyoruz. Dolayısıyla ön hazırlıklar yapılması lazım. Ona göre insan seçmemiz lazım ve ülkeye de böyle muhtemel terörist sokmak istemiyoruz, mülteci alacağız diye, o nedenle uzun sürüyor falan dedi hükümet. Ama katılıyorum, çünkü 4 ay sonra bir sene olacak Tony Abbott'un o kararı aldığında.
Evet, yine bir dinleyicimiz, önemli bir konu işliyorsunuz diyor. Bana göre ileride olacakları tahmin etmek güç değil. Neden derseniz, şimdiden teröre eğilimli gençler yakalanıyor. Çünkü burada bu işlerle ilgilenenler var ki bunları televizyonlardan izliyoruz, radyolardan duyuyoruz demiş. Bir diğer dinleyicimiz Ertuğrul Akgül Bey Sidney'den. Kolay kolay insanların pasaportları eften püften nedenlerle ellerinden alınmaz diye eklemiş. Burada tabii bazı suçlayıcı mesajlar da geliyor. Onları okumuyorum. Belli kesimleri, kişileri, dinleri suçlayıcı ya da kırıcı, aşağılayıcı ya da ayrımcılığa neden olacak bir takım mesajları okumayalım dilerseniz. Evet, Irak'ta gönüllü olarak çalışan bir Avustralyalı uzmanın hayatını kaybettiği haberi geldi bugün. Bölgeden çekilen IŞİD'in geride bıraktığı kara mayınların temizleme çalışması sırasında patlayan bir mayın nedeniyle bu Avustralyalı gönüllü uzman hayatını kaybetti. Hayatını kaybedenlerin arasına bir de Avustralyalı daha katıldı ne yazık ki.
Evet, bilmediğimiz böyle gönüllü olarak oraya gidip de barışa katkıda bulunsun, insanlar normal hayatına dönsünler diye gönüllü olarak emek veren insanlar da kurban gidebilmektedir ne yazık ki.
Evet, bugünkü haberlere de dinledik. Bağdat'ta yine 3 ayrı yerde bomba patlamış ve çok sayıda ölü var, çok sayıda yaralı var. Umarız bunların artık bir sonu gelir. Sizinle son olarak bir de 2 Temmuz'da yapılacak Avustralya federal seçimleriyle ilgili konuşalım. Seçimlerle ilgili geri sayım sürüyor. Partiler seçim propagandalarını sürdürüyorlar. Ancak bu yıl seçim çalışmalarının, propaganda etkinliklerinin biraz sönük gittiği yönünde eleştiriler kulağımıza çalınıyor. Sizin bu konudaki düşünceniz aynı yönde mi?
Evet, doğru. Çünkü Turnbull seçim ilan ettiğinde dedi ki, biz inovasyona dedi ağırlık vereceğiz, işte bir de ekonomiye. Çok ilginçtir, biliyorsun son 3-4 seçimdir bir mülteciler birinci konu oluyordu. İkincisi de işte bu savaşlar, terör olayları gündem konusuydu. Şimdi bunlar eskisi kadar siyasette çok prim yapmıyor. Her ne kadar Peter Dutton bugün bir teşebbüste bulunduğu halde ilgi görmüyor. Dolayısıyla yani o ikisini alınca, terörle mülteciler konusunu çıkarınca hesaptan, geriye çok sönük konular kalıyor değil mi? Zaten ekonomi ise hiçbir hükümet şey yapamıyor, istenilen düzey ekonomiyi getiremiyor. Herkes zaten şikayetçi, ev satın alamıyor vesaire. Hayat pahalılığından insanlar rahatsız oluyorlar, şikayetçi oluyorlar.
Ekonomi ama her zaman en önde, her partinin ilk sayfalarında değil mi?
Evet.
Siyasette ve seçimlerde.
Bu genel seçimler evet ekonomi konulu ağırlıklı. Çünkü öbürleri zaten dediğim gibi gına getirmeye başladı. Önemsiz oldukları manasında söylemiyorum ama inan insanlar dinlemekten bıktılar. Mültecileri ne yapacağız? Manusa Adası, yok bilmem Nauru Adası falan konuları insanlar bıktılar. Ama tabii ki onlara çözüm getirilmesi manasında bıkma değil bu. Yani çünkü eskiden hükümetler bu iki konunun arkasına gizlenerek ekonomiyi düşündürmez noktaya getirmişlerdi halkı. Ama şimdi halk yok diyor, ekonomi nerede, önce bundan hesap veriniz diye bir beklentisi içerisine girdi. Dolayısıyla iki parti de ekonomiyi birinci plana aldı.
Bu arada bir mesaj daha gelmiş Kazım Bey. Teşekkür ediyoruz diyor Kazım Bey'e Eyüp Can Bey. SBS'e renk kattığı için demiş. Biz de teşekkür ediyoruz bugünkü programımıza katıldığınız için. Sizi yarım saate yakın tuttuk hattımızda. Sağ olun. İyi günler diliyorum.
Ben de teşekkür ediyorum. İyi yayınlar.